Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kur'an-ı Kerim ve Meali. Muhammed Suresinin 10 ila 12. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ.
صدق الله العلي.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar yeryüzünde gezip dolaşmıyorlar mı ki kendilerinden öncekilerin nasıl bir sona uğradıklarını görsünler? Allah onları yerle bir etti. O kafirler içinde bunun bir benzeri vardır. İşte böyle, çünkü Allah iman etmekte olanların velisidir. Kafirlerin ise onların velisi yoktur. Şüphesiz Allah iman edip salih amellerde bulunanları altından ırmaklar akan cennetlere sokar. İnkar edenler ise metalanırlar ve hayvanların yemesi gibi yerler. Ateş onlar için bir konaklama yeridir.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden, ayrıca internetten www.parsley.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 11 Behmen 1401, Hicri Kameri 9 Recep 1444 ve Miladi Takvimle 31 Ocak 2023 Salı. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra ben Meysen Feriver sunacağım haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından sırasıyla Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den Köşe Yazarları, Farklı Bir Açıdan 8 Yıllık Kutsal Savunma Yılları, Başarılı Aile Kriterleri ve Kalıcı Itır isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi değerli dinleyiciler. Sabah haber bültenimizi dinliyorsunuz. İlk önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İslam İnkılabı rehberi ekonomik büyüme ile bölgede ve dünyada ülkenin konumunu iyileştirmeliyiz dedi. Reisi Hoy depremzedelerine yapılan yardımların hızlanmasını istedi. Emir Abdullahyan Belçikalı mevkidaşı ile telefonda görüştü. Kenani bazı Avrupa ülkelerinin yetkilileri insan haklarını siyasi onurla oyunları için bir araç gibi kullanıyorlar dedi. İran'ın batısında 2000 silah ele geçirildi. Ve Pakistan ile Türkiye arasında ortak askeri tatbikat başladı. Şimdi haberler. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, günümüzde bir ülkenin konumunun iyileşmesi büyük ölçüde o ülkenin ekonomik durumuna bağlıdır. Bir ülkenin para birimi zayıfladığında ekonomik imkanları düşer, günümüz dünyasında itibarı ve konumu da düşer dedi. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, dün Tahran'daki İmam Hümeyni Hüseyiniyesi'nde bazı üreticiler ve bilgi tabanlı teknoloji alanında çalışanlarla bir araya geldi. Ayetullah Hamenei bu görüşmede ülkedeki geçim sorunlarına değinerek bu sorunların ekonomik büyüme olmadan çözülemeyeceğini vurguladı. Ekonomik büyüme ile İran'ın bölgedeki ve dünyadaki konumunun korunması gerektiğini vurgulayan Ayetullah Hamenei, günümüz dünyasında bir ülkenin kalkınması büyük ölçüde ekonomik durumuyla ilişkilidir. Bir ülkenin para birimi zayıflarsa ekonomik imkanları da zayıflar. Dolayısıyla ülkenin bölgede ve dünyadaki konumunu koruyabilmek için bu ekonomik büyüme ihtiyacımız var dedi. İran'ın hızlı ve sürekli büyümeye ihtiyacı olduğunu belirten Ayetullah Hamenei, son 10 yılda çeşitli sebeplerden dolayı ekonomik konularda bir gerileme yaşadık. Bu sebeplerin bir kısmı dış etkenlerle ilgili, bir kısmı da iç faktörlerle ilgili. Yaptırımlar konusu etkili oldu. Petrolün değerinin düşürülmesi konusu bir dönem etkili oldu. Dolayısıyla 10 yıl gerideyiz. Bu geri kalmışlığı telafi etmek kolay bir iş değil ve doğal olarak orta vadede sürekli bir ekonomik büyümeyi gerektiriyor ifadelerinde bulundu. İran Cumhurbaşkanı özellikle uygun barınak, yiyecek ve ısınma ekipmanı sağlanması ve Hoy halkının hasar gören evlerinin yeniden inşasına başlamasının planlanması olmak üzere yardım operasyonlarının hızlandırılması gerektiğini vurguladı. İRNA Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Seyyid İbrahim Reisi, pazartesi akşamı Batı Azerbaycan Valisi ve İran Kızılay Başkanı ile ayrı ayrı telefon görüşmelerinde depremzedeler için acil yardım kuruluşlarına teşekkür ederken depremden etkilenen bölgedeki aşırı soğuk havaya dikkat çekti ve özellikle yeterli barınak, yiyecek ve ısıtma cihazlarının sağlanması ve ayrıca insanların hasar gören evlerinin yeniden inşasına başlanması planlanarak yardım operasyonlarının hızlandırılmasına vurgu yaptı. Reisi ayrıca bir kez daha bu olayda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi. 28 Ocak'ta 5.9 büyüklüğünde bir deprem İran'ın Batı Azerbaycan ilini salladı. Bu depremin merkez üssü 175 bin nüfuslu Hoy şehrinin 23 kilometre güneydoğusunda açıklandı. En son çıkan verilere göre bu depremde 3 kişi hayatını kaybederken en az 973 kişi yaralandı. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı son bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında Belçika Dışişleri Bakanı ile istişarelerde bulundu. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahian, Belçika Dışişleri Bakanı Haca Lahbib'in talebi üzerine dün kendisiyle bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek iki ülkeyi ilgilendiren konular ile son bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş teatisinde bulundu. İSNA Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Belçika Dışişleri Bakanı Hoy depremi dolayısıyla Emir Abdullahian'a taziyelerini sunarken ülkesinin İran'a gerekli yardımı göndermeye hazır olduğunu vurguladı. İran İslam Cumhuriyeti ve Belçika Dışişleri Bakanları ayrıca işbirliği ve ortak çabaların gölgesinde aralarındaki ilişkilerin geçmişe göre daha fazla gelişeceğini umduklarını ifade ettiler. Bu telefon görüşmesinde konsolosluk işbirliğinin son durumu da ele alındı. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahian, pazartesi gecesi İrlanda Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Michel Martin'in telefonunu cevaplayarak iki ülkeyi ilgilendiren en önemli konular hakkında görüştüler. İRNA Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre bu görüşmede Emir Abdullahian, Martin'i İrlanda Dışişleri Bakanı olarak atanmasından dolayı tebrik etti ve bu görevdeki varlığıyla iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da büyümesine ve gelişmesine tanık olmasını umduğunu ifade etti. Emir Abdullahian, İran'ın iki ülke arasında yeni bir siyasi İstişare turu düzenlemeye hazır olduğunu duyurdu ve İrlandalı mevkidaşını Tahran'a davet etti. İrlanda Dışişleri Bakanı bu telefon görüşmesinde Emir Abdullahian'a tebrik mesajı için teşekkür ederken İran'ı kadim bir tarih ve medeniyete sahip bir ülke olarak gördüğünü ve İran'a parlak bir tarih ve kültüre sahip bir ülke olarak her zaman saygı duyduğunu ifade etti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Fransa Cumhurbaşkanı'nın son dönemdeki yapıcı olmayan tutumuna gösterdiği tepkide, ne yazık ki bazı Avrupa ülkelerinin yetkilileri diğer ülkelerin iç işlerine müdahale etmek için insan haklarını siyasi oyunları için bir araç gibi kullanıyorlar dedi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bir video mesajında insan haklarını savunma bahanesiyle İran'da dahil olmak üzere bazı ülkelerde eşcinselleri, bahaileri ve isyancıları kabul etme projesini desteklediğini açıkladı. İRNA Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Nasir Kenani, Fransa Cumhurbaşkanı'nın son açıklamasındaki sergilemiş olduğu tutumunu kınayarak, İran İslam Cumhuriyeti'nin temel politikasının her zaman İnsan onurunu korumak, zorbaya karşı koymak ve mazlumları savunmak da dahil olmak üzere insan haklarının temel ilkelerine saygı ve bağlılık ve sorumluluk üzerine kurulu olduğunu belirtti. Dışişleri sözcüsü sözlerini şöyle noktaladı: terörist grupların liderlerine ve üyelerine kendi ülkelerinde sığınak verip onları destekleyerek ya da çocukları katleden Siyonist rejim tarafından her gün Filistinlilere yönelik katliama karşı sessiz kalıp saldırganı ve işgalciyi destekleyerek insan hakları ihlallerinde suç ortağıdırlar. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Amerika Ulusal Güvenlik Konseyi Danışmanı ve Dışişleri Bakanlığı'nın tehditkar açıklamalarına karşı İran İslam Cumhuriyeti'nin tepkisinin kesin ve pişman edici olacağını söyledi. İRNA Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Nasir Kenani, dün yaptığı açıklamada, Amerika hükümetinin İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı tehdit açıklamalarının neden olduğu yasal ve uluslararası sorumluluklarının farkına varması ve bu tür provokatif açıklamalarının siyasi sonuçları hakkında daha fazla düşünmesi gerektiğini söyledi. Dışişleri sözcüsü ayrıca İran İslam Cumhuriyeti'nin defalarca nükleer faaliyetinin barışçıl mahiyetini vurguladığını ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın tekrarlanan raporları bunu doğruladığını ve İran İslam Cumhuriyeti'nin ulusal güvenlik doktrininde nükleer silah edinmenin hiçbir yeri olmadığını sözlerine ekledi ve şöyle konuştu: İran İslam Cumhuriyeti nükleer alandaki bilimsel, teknik ve teknolojik ilerlemesini durdurmamış ve ülkenin kalkınma ihtiyacına göre nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşmasına üye bir devlet olarak devredilemez haklarını aramaya devam edecektir. Kenani sözlerinin sonunda, Amerika hükümeti İran İslam Cumhuriyeti'nin topraklarına ve çıkarlarına yönelik herhangi bir saldırganlığa veya tecavüze müsamaha göstermediğinin ve saldırganlara kesin ve pişman edici bir yanıt verdiğini gayet iyi bilmektedir, dedi. İran'ın batısında yer alan İlam ilinde 2000 savaş silahı ve 12.000'den fazla mermi bulundu. İRNA Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre İran güvenlik güçlerinin takip, izleme ve çabaları sayesinde İlam ilinde yasa dışı silahlı 3 organize çete tespit edilip ilgili kişiler tutuklandı. Gözaltına alınanlardan 2000 adet savaş silahı ve 12.000'den fazla mermi de ele geçirildi. Ayrıca önemli miktarda barut, kükürt, TNT, çeşni yapımında kullanılan ham maddeler ve kameraları ele geçirerek İlam şehrinde mermi ve çeşni üreten atölye de imha edildi. İran'da Mehsa Emini'nin ölümüyle ilgili ve bunu bahane ederek son dönemde yaşanan huzursuzluklar İran İslam Cumhuriyeti'nin dış düşmanlarının bunu bir kez daha İran'ın iç işlerine karışmak ve daha fazla isyan çıkarmak için bir fırsat olarak kullanmasına neden oldu. İran Bayan Futsal Milli Takımı Özbekistan'ı yenerek KAFA turnuvasının şampiyonluğunu kazandılar. İRNA Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre İran ve Özbekistan Bayan Futsal takımları arasında dün pazartesi KAFA turnuvasında gerçekleştirilen karşılaşmayı İran takımı 5-4'lük sonuçla kazanarak KAFA Bayanlar Futsal Müsabakalarının ikinci turunun şampiyonluğunu elde etti. Bu turnuvanın devamında Tacikistan Futsal takımı da Kırgızistan'ı mağlup ederek üçüncülüğü elde etti. Bu müsabakalara Özbekistan ev sahipliği yaptı. Bilindiği üzere İran'ın Bayanlar Futsal takımı geçtiğimiz yıl Taşkent şehrinde Özbekistan, Kırgızistan ve Tacikistan takımlarını mağlup ederek şampiyon olmuşlardır. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilecik Vezirhan'da kökümüz mazide, gözümüz atide programı kapsamında gençlerle bir araya geldi. Rusya ile bizim ilişkilerimizde karşılıklı bir itibar var, saygı var. Benim Sayın Putin'le ilişkilerim dürüstlük üzerinedir. Tataristan'da, Dağıstan'a vesaire bütün bu bölgelere varıncaya kadar bizim oralardaki ricalarımızın bir karşılığı var, diyen Erdoğan, Rus S-400 sistemlerinin satın alınmasıyla ilgili olarak diğer ülkelerden birçok tehdit geldi ancak Türkiye bu füze sistemini satın aldı ve şimdi onlara sahip, diye kaydetti. Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı'na da hitaben, aslında Fransa'nın başındaki zat insanın, affedersiniz düzeltiyorum, aslında Fransa'nın başındaki zat inanın o devletin başında olma müktesebatına sahip değil. Uluslararası siyaset dürüstlük üzerine inşa edilmeli, dürüstlüğün olmadığı yerde itibar olmaz diye ekledi. Pakistan ve Türkiye özel kuvvetlerinin Atatürk 12 adlı ortak askeri tatbikatı Pakistan'ın kuzeybatısında başladı. Pakistan'ın Türkiye ile yakın ilişkileri bulunmakta ve iki ülke arasındaki siyasi, askeri ve güvenlik alanlardaki işbirliği son yıllarda her iki taraf yetkililerinin de odak noktası olmuştur. Pakistan ordusu yayınladığı bildiride Türkiye güçleriyle ortak tatbikatın açılış töreninin dün İslamabad'a 105 kilometre uzaklıktaki Tarbila bölgesinde özel kuvvetler karargahında düzenlendiğini duyurdu. Türkiye, Pakistan'ın başta Keşmir meselesi olmak üzere bölgesel konumunun güçlü destekçilerinden biri olarak biliniyor. Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, Irak ile Suriye'nin kuzeyinde toplam 3 PKK'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. TRT'nin haberine göre Türkiye Milli Savunma Bakanlığı dün bir bildiri yayınlayarak terörist ve bölücü grup PKK'ye bağlı 3 terörist Irak'ın kuzeyinde Pençekilit olarak bilinen operasyon bölgesinde tespit edilip etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada zapta teröristlerin yuvalarını yerle bir edeceğiz ifadesi yer aldı. 18 Nisan 2022'de Türkiye ordusu Irak'ın kuzeyindeki Metina, Zap, Afşin, Pasyan bölgelerinde Kürdistan İşçi Partisi PKK'ya yönelik Pençekilit operasyonu başlattı. Siyonist rejimin İç Güvenlik Bakanı, İsrail'e karşı harekete geçen Filistinlilerin elektrikli sandalye ile infazına ilişkin yasayı yakında imzalayacaklarını söyledi. Kudüs Press haber ajansının bildirdiğine göre İtmar Ben-Gavir, dün Siyonist partilerle yaptığı toplantıda medyayı takip etme, silahlı Filistinlileri izleme ve tutuklama emrini verdi. Kudüs'te yaşayan Filistinlileri tehdit eden Ben-Gavir, Siyonizm karşıtı operasyonların faillerinin evlerini yıkmak için mahalle mahalle dolaşacağız dedi. Filistin Sağlık Bakanlığı, Filistinli şehit sayısının bu yılın başından bu yana 35'e ulaştığını bildirdi. İrna Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Filistin Sağlık Bakanlığı bu ayı Batı Şeria için 2015'ten bu yana en kanlı ay olarak değerlendirdi. Suudi yetkililerin ülke yönetiminde yapısal değişiklikler yapma ve kadınlara yönelik bazı kısıtlamaları kaldırma iddialarına rağmen onlarca kadın Suud cezaevlerinde insanlık dışı koşullarda yaşamakta. Haliç 24 sitesinin raporuna göre Suudi yetkilileri insani ihtiyaçları veya sağlık durumları dikkate alınmadan yaklaşık 60 kadın siyasi tutukluyu zor koşullarda gözaltına almıştır. 12 Suudi kadın aktivist kayboldu ve bazıları ölüm cezasıyla karşı karşıya. Danimarkalı Müslümanlar Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlığı protesto etmek için bu ülkede ve İsveç'te toplandılar. Ve son haberimiz, Rus Biyolojik Koruma Gücü Başkanı, kanıtlara göre Amerikan biyolojik laboratuvarları Ukrayna'dan Polonya'ya taşındı dedi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz Türkiye Cumhurbaşkanı'nın son seçim yarışması ve karşılaştığı sorunlar başlığını taşıyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 20 yıl iktidardaki yönetiminin ardından şimdi de en büyük siyasi sınavlardan biri ile karşı karşıya kalmıştır. Halkın kötü ekonomik koşullardan dolayı memnuniyetsizlik sesi sadece iktidarı değil muhalefeti de etkilemiştir. Muhalefet ise bu durumdan kendi lehine yararlanmaya ve tarihi bir dönemece imza atmaya çalışıyorlar. Erdoğan bir son dönemde Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklarken son kez Cumhurbaşkanlığına aday olacağını ve ülkenin bayrağını gençlere bırakmak niyetinde olduğunu demişti. Ancak Erdoğan'ın bu yorumu adaletin ve kalkınmanın geleceği veya siyasi konumu için stratejik bir yaklaşım değil. Çünkü Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'ın son katılımından başka seçeneği de zaten yok. 2023 seçimlerinin Erdoğan iktidarı için son durak sayılması anlamında olduğu söylenebilir. Bu seçimi kazansa da iktidarı rakiplerine devretse de bu durum geçerlidir. Türk Anayasası'na göre Cumhurbaşkanlığı süresi 5 yıldır ve Cumhurbaşkanlığına ard arda ikinci dönem için yeniden aday gösterilme olasılığı vardır. 70 yaşındaki Erdoğan bu dönemde kazanmasa bile, böyle bir yasa olmasa bile seçime aday olmak için yeni bir dönemi başlaması hem de bu ilerleyen yaşı ile nasıl Cumhurbaşkanlığı sarayının kapılarını ardında bekleyebilir. Bu yüzden muhtemelen ondan siyaset öğrenmiş olan gençleri sahaya çıkarmaktan bahsetmek zorunda. Türkiye, Haziran 2023'te yapılması gereken milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığı seçimleri Erdoğan'ın isteğine göre daha erken bir zamanda Mayıs ayında yapılacak. Önem derecesi açısından bu seçim Adalet ve Kalkınma Partisi'nin müthiş zaferine yol açan 2002 seçimlerinden ya da yeni doğmuş olan Adnan Menderes Demokrat Partisi'nin büyük bir zafer kazandığı 1950 seçimlerinden önemi daha az olmayacak. Ya Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında iktidar olma arzusunda Erdoğan'ı yüzüstü bırakan ya da tam tersine şiddetli bir rüzgarda muhalefet cephesinin mumunu söndüren iki yoldan bahsetmek gerekir. Bu seçimde Cumhur İttifakı altılı masa olarak bilinen koalisyon ve Kürt akımına bağlı Halkların Demokratik Partisi olmak üzere üç ana akım var. Cumhur İttifakı parlamentonun mevcut yapısını ve Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki zaferini korumaya çalışan iki ana partiden oluştu. Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi. Gözler Cumhurbaşkanlığı seçiminin sonuçlarına odaklanmış olsa da bir sonraki Türk parlamentosunun yapısı ve durumu partilerin programlarının ilerlemesinde kilit rol oynuyor. Geçen yıl Cumhur İttifakı'nın partilerin meclise girme yeter sayısının %7 sınırına indirme eylemi Erdoğan'ın Milliyetçi Hareket Partisi için verdiği bir destek olarak görülüyor. Ancak anketler Türk milliyetçilerinin oylarının İyi Parti'nin lehinde olduğunu gösteriyor. Adalet ve Kalkınma oylarının önceki dönemlere göre gerilemesini gözlemciler bile beklenenden uzak görmüyor. Çünkü kur krizi ve Türkiye'nin ekonomik sorunları seçimlere gölge düşürmüş durumda ve 2003'ten bu yana Adalet ve Kalkınma'nın önündeki en büyük zorluklar gitgide kötüleşmektedir. 2022'de Türkiye'de enflasyon oranı yaklaşık %86'ya yükseldi ve bunun ardından sandık yoklama ve oyları inceleme kurumları ve enstitüleri Adalet ve Kalkınmadan yana oyların yaklaşık %10'un belirsiz durumda olduğunu açıkladı. Erdoğan'ın kamuoyunu yanına alması ve muhalefet cephesini karşısında seçim stratejisini belirlemesi, kalan fırsatta ekonomik duruma ve ayrıca dış politikada yeni bir hamleye bağlıdır. Bu arada Türkiye'nin Fars Körfezi'ndeki Arap ülkeleriyle ilişkilerini geliştirme süreci Ankara'nın sermaye çekme ve mali kaynak elde etme planlarıyla ilişkilendirilebilir. İsrail'e de dostluk eli uzatan Erdoğan, siyasette kalıcı husumet yoktur yorumuyla Suriye ile ilişkilerin normalleştirilmesi olasılığından da söz etti. Ama aynı zamanda Türkiye'nin milliyetçi duygularla seçimleri etkilemek amacıyla Suriye'nin kuzeyini işgal etme ve bu ülke toprakları içinde güvenli bölge oluşturma olasılığına yönelik tehditler söz konusu. Buna rağmen mevcutta Erdoğan'ın durumu belirsizliğini koruyor. Muhalefet cephesi de Erdoğan'ın iktidar konsolidasyonu politikasına son vermek için bir araya gelmiş durumda. Başkanlık sistemini kaldırıp parlamenter sisteme dönmekte ısrar ediyorlar. 6 üyeli koalisyonun ciddi mücadelesi Erdoğan'la uzlaşma imajına sahip güçlü bir aday çıkarmaktadır. Değerli dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Kanada'da yeni toplu mezarların bulunması başlığını taşıyor. Son aylarda ve son dönemde yüzlerce çocuk cesedinin toplu mezarlarda bulunması Kanada'da yerlilerin katliam edilmesi ve ırkçılık meselelerini bir kez daha gündeme taşıdı. Öyle ki Kanada dışında bile birçok sivil toplum aktivisti, siyasi makam ve kamuoyu temsilcisi tepki göstermek zorunda kaldı. Buna rağmen bu ülkede hala yeni toplu mezarların bulunması büyük soru işaretlerine yol açtı. Bu doğrultuda yerli bir kabile bir kez daha en az 66 toplu mezarın ülke genelinde bulunduğunu duyurdu. William Lake yerli kabilesi, Kanada'nın Britanya Kolombiya'sındaki William Lake bölgesinden yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan St. Joseph Yatılı Okul'dan yeni araştırma sonuçları yayınladı. Bu kabilenin reisi Will Sellers, bu yeni mezarların keşfi hakkında şunları söyledi. Rahatsız edici ancak aynı zamanda gerçeği bulmak ve bu okulun tarihini, mirasını ve hasarın boyutunu bir araya getirmekle meşgulüz. Toplu mezarların bulunması aylardır Kanada için ciddi bir kriz haline geldi. Bu mezarların bulunması Kanada Katolik Kilisesi'nin bu ülke hükümetinin desteği ve işbirliğiyle yerli çocukları 10 yıllar boyunca zorla ailelerinden ayırdığını ve eğitim bahanesiyle yatılı okullara gönderdiğini gösteriyor. Ama aslında bu ırkçı çalışmanın amacı yerli çocukları ailelerinden ayırmak ve onları beyaz Kanada toplumu içinde yavaş yavaş eritmek ve asimilasyona uğratmaktı. Bu çocuklar ağırlıklı olarak gündüz ve gece merkezlerinde istismara, tecavüze ve yetersiz beslenmeye maruz kalmış. Bu nedenle pek çok ağır koşullara dayanamayarak ölmüştür. Birçoğu da çeşitli nedenlerle öldürülmüş ve ölüme terk edilmişlerdir. Bu ne hükümetin ne de okulların ölen ve ölüme terk edilen öğrencilerin isimlerini kaydetmediği ve çocukların ölümü hakkında ailelerini bilgilendirmediği bir ortamda gerçekleşti. Ölen veya öldürülen bu çocukların çoğu işaretsiz mezarlara gömüldü. 10 yıllar sonra ortaya çıkarılan mezarlar bu suçu ortaya çıkarmıştır. Arama grubunun başkanı Sheldon Peirce, şu ana kadar bulunan kesin mezar sayısı yok çünkü her alanda mutlaka insan kalıntıları bulunmuyor dedi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah yorumlarının sonuna geldik.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 11 Behman 1401, Hicri Kameri 9 Recep 1444 ve Miladi 31 Ocak 2023 Salı. 44 yıl önce bugün Hicri Şemsi 11 Behman 1357'de İran'ın Müslüman halkını korkutmak amacıyla Şah rejiminin silahlı kuvvetlerinin son geçit töreni Tahran'da gerçekleşti. Bu geçit sırasında Şah ordusuna mensup askerlerden birçoğu İran'ın inkılapçı halkına dayanışma eli uzattılar ve Şah rejiminin çöküşüne dek bu rejimle mücadele etmeye başladılar. Öte yandan haber ajansları İmam Hümeyni'nin sabah saat 3.30'da Fransa'dan uçakla İran'a geleceğini ve Hicri Şemsi 12 Behmen sabahı saat 9.30'da Tahran'a varacağını ilan ettiler. Bu haberin ilan edilmesiyle İran'ın Müslüman halkı, İran İslam Cumhuriyeti'nin rahmetli kurucusu İmam Hümeyni'yi karşılamak için Tahran'daki caddelere akın ettiler. ...523 yıl önce Kameri 9 Recep 921 tarihinde böyle bir günde Nevidi adı ile ün yapan İranlı büyük tarihçi Abdibeyk Şirazi İran'ın Şiraz kentinde dünyaya geldi. ...481 yıl önce Kameri 9 Recep 963 tarihinde dönemin ünlü alimlerinden İzzeddin Seyyid Hüseyin şehit düştü. Seyyid Hüseyin Kameri 906 yılında Lübnan'ın Cebelamil yöresinde bir köyde dünyaya geldi ve çağın ilimlerini öğrenmeye başladı ve ilim ve irfan alanında yüksek mertebelere nail oldu. Seyyid Hüseyin'in manevi ve dini makamına tahammül edemeyen düşmanları onu Seyda kentinde zehirleyerek şehit etti. ...136 yıl önce Kameri 9 Recep 1308 tarihinde İslam dünyasının büyük Şia alimi Ayetullah Muhammed Hasan Ali Yasin Hakk'a yürüdü. Ayetullah Şeyh Muhammed Hasan Ali Yasin Kameri 1220 yılında Kazimeyn kentinde dünyaya geldi ve ilk eğitimini burada tamamladıktan sonra bir süre İran'a geldi ve ardından Kerbela kentine giderek burada büyük alimlerden ders aldı. Ayetullah Ali Yasin 88 yaşına geldiğinde hayata gözlerini yumdu ve Necef kentinde aile mezarlığında toprağa verildi. ...157 yıl önce bugün Hint ve Avrupa dillerinin dil bilimcisi, Alman şair ve tercüman Friedrich Rückert hayata veda etti. Friedrich Rückert 16 Mayıs 1788'de Almanya'da dünyaya geldi. Farsça, Arapça, Sanskritçe, Çince gibi Doğu dillerini ve ayrıca Avrupa dillerini öğrenmeye başladı. Rückert 1811'den itibaren Alman üniversitelerinde ders vermeye başladı ve aynı zamanda Doğu dillerini araştırdı ve inceledi. Alman şairlerin öncülerinden biridir. ...55 yıl önce bugün 31 Ocak 1968'de Okyanusya kıtasındaki Nauru bağımsızlığa kavuştu. Bu ada ülkesi 3000 yıl önceden beri insanların yaşadığı bölgeydi ve yaklaşık 12 kabile bu adada yaşıyordu. İngiltere 1798'de Nauru'yu keşfetti ve ülkeyi yağmaladı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle beraberiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri, Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Yeni Asya.
Türkiye'den iltica başvurusu rekor kırdı.
Yeni Çağ.
AKP'nin kalesinde büyük şok. 600 kişi İyi Parti'ye katıldı.
Star.
CHP'de sular durulmuyor. İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak adım.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Veysel Ulusoy, 29 Ocak tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde Nasıl Bir Ekonomi başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Seçimle yatıp seçimle kalkan bir toplum haline geldik. Son zamanlarda da değil, sadece sürekli bir hal aldı durum. Televizyonlarda bu pazar günü seçim olsa lafını her gün duyar olduk neredeyse. Toplumu yöneten, ekonomik politikaları oluşturan ve yaşam tarzımızı yönlendiren bir yaklaşımla ortaya atılan anketlerle oldu tüm bunlar. Başımızı kaldırıp da enerjimizi bu batan ekonomiyi kurtarmak için harcamadık. Varsa yoksa seçimi kazanmaktı amaç diyen yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Yeni dönem böyle olmayacak muhakkak. Yeni dönem, liyakatli kadroların bilimin ışığında, ülkelerinin çıkarı için çalıştıkları, akılcı ekonomi politikaları ile ülkeyi yönlendirdikleri bir süreç olacaktır. Akılcı ekonomi politikaları iki kanalla uygulanır. İlki, fazla konuşmayan, gündemi meşgul etmeyen, finansal piyasalarda iyi geçinen ve görevi gereği bazı durumlarda ise şok ile sürprizler yapan bir merkez bankacılığının uyguladığı para politikasıdır. Bu zamana kadar olduğu gibi sadece enflasyonu dizginlemek için değil, aynı zamanda istihdam yaratıcı ve büyümeye katkı sunan bir para politikası bahsedilen. Eskiden olduğu gibi dünyadaki gelişmeleri dinamik bir şekilde takip eden, veri analizini sürekli yapan ve modellemelerle para, istihdam politikası oluşturan çok iyi eğitimli uzmanların çalıştığı bir merkez bankacılığı benim bahsettiğim. Tek kişiye bağlı kalmayan, telefon bankacılığı yapmayan bir merkez bankacılığı açıkçası. Üretim politikaları açısından da durum merkezden beklenenden farklı değil muhakkak. Ekonominin sadece finansal piyasalarla şekillenmediği, üretimin beklenenden daha fazla artmadığı bir ortamda hem enflasyonun yüksek oranda seyredeceği hem de finansal dengenin kurulamayacağı açıktır. Bu kapsamda öncelikle sadece devletin yardım ve kredi olanaklarına bağlı bırakılmayacak özel sektör sermaye birikimini sağlamak, bunu yaparken de tarımsal sermaye birikimini ayrıntılı bir şekilde planlamak ve yeri geldiğinde de tüm bu süreçte devletin üretimde ortaklığına bağlı bir politikayı uygulamak esastır. Devlet köylü işbirliği modeli, DEKİM, özü itibarıyla maliyet paylaşımıyla gıda güvenliğini sağlayarak çok hacimli üretim olanakları yaratacak ve yeri geldiğinde de köylerde tarımsal sanayi alanında işletmelerin kurulmasına katkıda bulunacaktır. Sürecin en önemli parçası ise uluslararası ticaret ve yeni oluşumlardır. Burada orta vadede öne çıkan en önemli olgu ise ithal ikamesidir.
Thank you.
Taha Akyol, 29 Ocak tarihli Karar Gazetesi'nde Millet İttifakı başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Altılı Masa'nın aday meselesi yüzünden dağılması ihtimali konuşuluyordu. Ama liderler tam aksine beraberliklerini güçlendirerek Millet İttifakı vurgusu yaptılar. Dahası somut adımlar attılar. Seçimlerde birlikte hareket edecekler. Ortak bir bina tutulacak, altı partinin kurmayları oradan seçim kampanyasını planlayacaklar. Liderler meydanlarda beraber hareket edecekler. Ortak dil kullanacaklar. En önemlisi en şanslı olacakları illerde seçimlere birlikte girecekleri yolundaki haberlerdir. Gerçekten altı lider ya birlikte başaracaklar ya birlikte kaybedecekler. Bu gerçek Millet İttifakı'nın en kuvvetli saikidir diyen yazar yazısının devamında şu ifadeleri yer veriyor.
Elbette Millet İttifakı'nın yumuşak karnı Cumhurbaşkanlığı adayını belirlemedeki zorluklardır. Kimi aday yapsanız Millet İttifakı'ndaki öbür eğilimlerin tabanında yadırganabilecektir. Sağdan oy almak düşüncesiyle gösterilecek bir adayı CHP tabanı benimser mi? Ön planda gözüken Kılıçdaroğlu aday olursa 1946'dan beri CHP'ye karşı duran kitleler bunu benimser mi? Her fırsatı oy için değerlendirmedeki emsalsiz mahareti bilinen Erdoğan'ın 14 Mayıs gününü ve "Yeter söz milletindir" sloganını seçmesindeki asıl hesabı Kılıçdaroğlu'nu bu kitleler nazarında vurmaktır. Millet İttifakı'nın adının kabulü, seçimlere ortak listelerle girilecek olması gibi gelişmeler bunu gösteriyor. Ben iki konuyu kritik buluyorum. 1. Bugünkü Türkiye için program adayın kişiliğinden önemlidir. 2. Millet İttifakı kazanırsa Türkiye'yi yeni bir tek adam değil, teknik kalitesi yüksek bir kadro yönetecektir. Bu iki konu kitlelere anlatılabilecek mi? Yetkilerin tek elde toplanması devlet kurumlarını çok zaafa uğrattı. Uluslararası belgelerde yer alan bu gerçeği Bakan Nebati'nin yatırımcıya güven vermek için söylediği "Arkanızda Cumhurbaşkanımız var" sözü de tescil etmiştir. Halbuki güven yaratmanın tek yolu kurumların ve kuralların güçlü olmasıdır. Merkez Bankası'nı, düzenleme ve denetleme kurumlarını ve yargıyı bağımsızlaştırmak, Sayıştay ve meclis denetimlerini güçlendirmek, ihale kanununu düzeltmek, Türkiye'nin tek çıkış yoludur. Bu da Millet İttifakı'nın programında yer alıyor. Yüksek vasıflı teknik kadro da bu partilerde mevcuttur. Adaydan da önemlidir bunlar. İkincisi, stratejik kararları tek adamın değil, altı liderin istişareyle alması bir teminattır. Ama kesinlikle makamları paylaştılar görüntüsü olmamalıdır. Hepsinin Cumhurbaşkanı yardımcısı olması gerekmez. Bir kısmı önemli bakanlıklarda yahut parlamentoda yer alabilir. Önemli olan istişarenin güçlü ve etkili olmasıdır.
Tahran Radyosu.
Ahmet Bican Ercilasun 29 Ocak tarihli Yeni Çağ gazetesinde "Anayasa çiğnenemez" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Anayasa aynı zamanda bir dil metnidir. Hukukçular konuştu ve konuşuyorlar. Siyasetçiler konuştu ve konuşuyorlar. Ortada bir metin olduğuna göre bir dilci olarak ben de görüşümü bildirmeliyim. Ömrünü kelimeleri ve metinleri anlamaya çalışmakla geçirmiş bir dilci olarak ben de görüşümü bildirmeliyim. Biz dilciler bir metni anlamaya çalışırken o metni mutlaka gözümüzün önüne koyar ve tekrar tekrar okuruz. Şimdi de öyle yapacağım diyen yazar yazısının devamında şu ifadeleri yer veriyor.
18-10-1982 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 21.01.2017'de değiştirilmiş 101. maddesinin 2. paragrafı aynen şöyledir. Cumhurbaşkanının görev süresi 5 yıldır. Bir kimse en fazla 2 defa Cumhurbaşkanı seçilebilir. Herkesin anlayacağı şekilde soralım. Recep Tayyip Erdoğan 1. 10 Ağustos 2014 seçimlerinde Cumhurbaşkanı seçildi mi? 2. 24 Haziran 2018 seçimlerinde bir kere daha Cumhurbaşkanı seçildi mi? 3. Her iki seçimden sonra da Cumhurbaşkanlığı görevini yaptı mı? Bu soruların cevapları evet seçildi ve Cumhurbaşkanlığı görevini yaptıdan başka bir şey olabilir mi? Başka bir cevap ancak Erdoğan o tarihlerde Cumhurbaşkanı seçilmemiştir ve Cumhurbaşkanlığı görevi de yapmamıştır şeklinde olabilir. Erdoğan'ın 2014'te ve 2018'de Cumhurbaşkanı seçilmediğini iddia eden var mı? 2014-2018 arasında ve 2018'den bugüne kadar Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı görevi yapmadığını iddia eden var mı? Şu halde, 101. maddedeki bir kimse en fazla 2 defa Cumhurbaşkanı seçilebilir hükmüne göre Erdoğan tekrar aday olamaz. 10 Ağustos 2014'te birinci defa, 24 Haziran 2018'de ikinci defa Cumhurbaşkanı seçilmiştir. O halde 101. maddeye göre bir daha aday olamaz. Üçüncü defa aday olabilmesinin bir tek istisnası vardır. O da aynı anayasanın 116. maddesinin 3. paragrafında aynen şöyle belirtilmiştir. Cumhurbaşkanının ikinci döneminde meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir. Yine herkesin anlayacağı şekilde soralım. Cumhurbaşkanı hangi halde bir defa daha aday olabilir? Bu sorunun cevabı da Cumhurbaşkanının ikinci döneminde meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halindeden başka bir şey olabilir mi? O halde şu andaki Cumhurbaşkanı bu şartın dışında bir yöntemle üçüncü kez aday olursa anayasa açıkça çiğnenmiş olur. Bunun uygun olduğuna karar verecek olan herhangi bir kişi ve kurul da anayasayı çiğnemiş olur. 16 Nisan 2017'deki halk oylamasıyla kabul edilen maddelerde mevcut Cumhurbaşkanının yapılacak ilk seçimlerde yeni mevzuata göre birinci defa Cumhurbaşkanı seçilmiş olacağına dair herhangi bir hüküm var mı? 101. maddenin de 116. maddenin de metinleri yukarıda duruyor ve böyle bir hükmün olmadığı açıkça görülüyor. Ama eğer maddelere bakanların gözlerinde veya görme duyusunu yöneten beyin merkezlerinde bir bozukluk varsa o maddelerde böyle bir hükmün var olduğunu belki sanal olarak görebilirler.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Parsüre Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları uygulaması aracılığıyla Parsüre Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsüre kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Farklı bir açıdan 8 yıllık kutsal savunma yılları. Thank you.
Muhterem dinleyiciler, Farklı Bir Açıdan 8 Yıllık Kutsal Sanma Yılları isimli dizi sohbetimizin 25. bölümüyle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde 8 yıllık savaştaki İranlı mücahitlerin imanının İran ordusunun moralini yüksek olmasındaki rolü üzerinde duracağız.
Daha önceki bölümlerde İranlı savaşçılar ve mücahitler arasında ihlas ve Allah inancından bahsetmiştik. İranlı savaşçılar Cenab-ı Hakk'a imanın onları dirençli, cesur ve onurlu insanlar yaptığına inanıyorlardı. Nitekim bu durum birçok şehidin vasiyetinde açıkça görülmektedir. Şehitlerden biri vasiyetinde şunları yazıyor: "Biz savaşçılar Allah'a olan inancın gücü ve Allah'ın görünmeyen yardımları ve destekleriyle ve Hizbullah ümmetinin güzel dualarıyla gece gündüz canımızdan geçiyoruz. Ancak batı veya doğu karşısında diz çökmüyoruz ve milletimizin önüne dizdikleri tüm setler ve engelleri kırıp geçeceğiz."
Saddam rejiminin esaretindeki İranlı tutsaklardan Yakup Muradi, Kızıl Haç görevlisine insan vücudunun daha dayanıklı mı yoksa demirin mi daha dayanıklı olduğunu sorar. Ve cevabın demir olduğunu duyunca tekrar sorar: "Peki demir bir yere takılıp kaldığında neden hep çürür ve bozulur? Ancak ben hala ruhsal ve fiziksel olarak sağlamım." Sonra kendisi şu cevabı verir: "Bizi diri ve sıhhatli tutan ancak Allah'a ve İslam'a imanımızdır." Irak'ın Baas rejimine esir düşen İranlı bir pilot olan Huşeng Şervin, Yalnızlık Yılları başlıklı anı kitabında şöyle yazıyor: "Allah ile bir bağlantı ve yakınlık hissettim ve her olayın Allah'ın iradesine ve takdirine dayanabileceği inancı bende büyük bir rahatlık yarattı. Ve uzun esaret altında 100 yıl sürse bile kendimi zayıf ya da güçsüz hissetmedim." Esaretin, korkulukların arkasındaki yalnızlıkta gerçek mutluluğun ve huzurun ancak maneviyata dikkat edilerek elde edilebileceği, başka hiçbir faktörün insanı mutluluğa ulaştırmayacağı ve insan tanıdıkça bu güzel ve aziz gerçeğe daha da rahatlayacağını anladım. İnsan maneviyatı ne kadar çok hissederse o kadar huzur ve mutluluk yaşar.
İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Hava Kuvvetleri Planlama ve Operasyonları Yönetme Bölümü Dönem Başkan Yardımcısı bu kuvvetin teknik personeli ve pilotların çabalarına inancın etkisi altında şunları söylüyor: "Hava kuvvetlerinin teknik personeli ve pilotları diğer savaşçılar gibi özverili ve inançlı insanlar olarak tam bir inançla hareket eder ve bunun sonucunda daha az sorun hissederlerdi. Örneğin savaşın başlangıcından bu yana kısıtlamalar altında olduğumuzu düşünürsek bir helikopter bile almadan kendimize, inançlı ve yenilikçi personelimize güvenerek çabalarımızda ayakta duruyoruz. Eminim bir daha harekat olursa binlerce uçuş yapıp daha çok darbeyi düşmana indirerek mağlubiyeti kabul ettireceğiz. Nitekim Allah'a güven, ciddi silah eksikliğine rağmen savaştaki denklemleri İran'a lehine değiştirdi.
İslam İnkılabı Muhafızları Kol Ordusu'nun önde gelen komutanlarından General Ahmet Kazemi, İran askerlerinin Allah'a olan güveni hakkında şunları söylüyor. Düşman bütün gücüyle kendi kuvvetlerini ileri sürüyordu. Savaşın ilk günleriydi. İlk defa düşmanın çok miktarda hava, zırh ve piyade imkanlarıyla karşılaştım. Orada eğitimli askerler, gelişmiş uçak ve zırhlı araçları, 19 kişi birlikte geri çekilmeye zorladığımızda, çok sayıda tank ve personel taşıyıcıyı imha ettiğimizde ve düşman güçlerinin bir kısmını ele geçirdiğimizde Allah'ın gücünü ve ona güvenmenin gücünü hissettim. Bu hareket gelecek için umut verici bir noktaydı ve inancın küfre, mazlumun zalime galip geleceğini açıkça ortaya koydu.
İslam Cumhuriyeti Ordusu komutanlarından Tuğgeneral Ahmet Dağıt Bin, Beytül Mukaddes Operasyonu'nun kazanılması ve Hürremşehir'in kurtarılmasının sebepleri hakkında şunları söylüyor. Hürremşehir'in kurtuluşu için çok güçlü bir motivasyon da şehadet taleplik, özveri ve fedakarlık ruhu hem de en âlâ derecesinde görülen bir fedakarlıktı. Komutanların ve istihbarat unsurlarının gece gündüz çabası ve birliklerin fedakarlıkları, ordu ile devrim muhafızları arasındaki birlik ve beraberlik ve halk seferberliği ve hepsinden önemlisi, Yüce Allah'a güvenerek ve harekatları Allah'a tevekkül ederek icra etmek İslam'ın zaferini sağladı.
İran İslam Cumhuriyeti Ordusu'na bağlı 88. Horasan Tümeni 2. Tugay Komutanı Emir Muhammed İfer, Allah'a güvenin savaşçıların gücünü etkisi hakkında şunları söylüyor. Allah'ın ve onun davası için savaştık. Düşmanın tüm entrikalarına ve yaptığımız ve istediğimiz şehvetli kaprislerimize karşı durmak, bizim verdiğimiz savaştı. Böylece artık kimseden korkmuyoruz. Sadece Allah'a güveniyoruz. Allah'a olan inanç ve güven İranlı savaşçıların moralini o kadar yükseltmişti ki her türlü sıkıntıya ve kıtlığa katlanmışlardı. Hatta Irak ordusunun komutanları bile bu duruma itiraf etmiş ve onlar da bu duruma hayran kalmışlardır. Iraklı tutsaklığa esaretten sonra yazdıkları hatıralarında direnişleri de dahil olmak üzere İslam savaşçılarının bazı ahlaki vasıfları ve özelliklerinden bahsetmişler ve onlara karşı başarısızlıklarının nedenlerini açıklamaya çalışmışlardır.
Tahran Radyosu.
Iraklı albay Ehsan el-Mikdadi, Hayber Operasyonu ve İran'la savaşçıların azmi hakkında şunları söylüyor. Uzun bir süre olmamıştı. Ancak helikopterlerde topçu atışlarına eşlik etmeye başladı. El ele vererek İranlılara zehirli ve ölümcül mermilerini atarak işi bitirmek istiyorduk. Böylece kendilerine yeni bir karşı ata hazırlamış olan Irak birliklerinin girişine zemin hazırlamak istiyorduk. Kimyasal bombardımanın yoğunluğu o kadar fazlaydı ki zehirli bulutlar kısa sürede tüm alanı kapladı ve çevre bölgelere bile duman taşımaya başladı. Karşı saldırı başladı ancak İranlılar kimyasal gazlardan ciddi şekilde zarar görmelerine rağmen karşı saldırıya şiddetle direndiler ve bu karşı saldırının kaderinin başarısızlık, acı ve ölümden başka bir şeyle bitmesine izin vermediler. Bu sefer taburumun başka bir tankı da inancı İranlıların ateşe verdiği tuzağa düştü ve çok sayıda da askerimi öldürmenin yanı sıra birliklerimin komutasından sorumlu 3 subayı da kaybetti.
Iraklı Alba İhsan El-Miktadi, Irak kuvvetleri tarafından Irak'taki Mendili şehrine bakan tepelerin yeniden ele geçirmesi hakkında şöyle diyor. Bölge komutanları zaferimizden kesin emindiler. Çünkü bir yandan birkaç zırhlı birimin gelişmiş tanklarla saldırıya geçtiğini gördük. Öte yandan bölgedeki ağır topçu ateşi o kadar güçlüydü ki İranlıların mevzileri ateş altına alınmıştı. Bu korkunç savaşın ortasında tek bir kişinin bile direnip orada kalacağını kimse tahmin etmemişti. Ama tüm bu tahminlerin ve kesin kanıların aksine koz İranlıların elindeydi. Bize o kadar hararetli bir şekilde direndiler ki piyadeler tankları kesintisiz İran kurşunlarının önünde yalnız bırakarak tehlikeden kaçtılar. Piyadelerimizin kaçışını fark eden İran kuvvetleri pusudan daha cesur çıkarak tanklarımızı birbiri ardına ateşe verdi. 1980'lerde 8 yıllık kutsal savunma sırasında İranlı savaşçıların inancı ve cesareti hakkında daha fazla bilgi edinmek için bir sonraki bölümde bize katılmanızı tavsiye ederiz.
Muhterem dinleyiciler, Farklı Bir Açıdan 8 yılda Kutsal Savunma Yılları isimli dizi sohbetimizin sonuna geldik.
Sohbetimizin sonunda bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Başarılı aile kriterleri.
Muhterem dinleyiciler, Başarılı Aile Kriterleri isimli dizi sohbetimizin ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz.
Sohbetimizin bugünkü bölümünde aile ocağını ele alacağız.
Her kişinin en temel ve en önemli kökü ailedir. Bu değerli mekan, her kişinin yetiştirildiği, eğitildiği temel mekandır. Aile en önemli olayların yani doğum, yetiştirilme ve eğitimin yaşandığı bir yerdir. Çocukların karakterinin şekillendirmesi ve bunun devamında bir toplumun oluşturulması ailenin en önemli işlevlerindendir. Eşler birbiriyle iyi ilişkiler kurmazsa uzlaşma içinde geçinmezse o zaman evi de çocukların yetiştirilmesi için güvenli bir mekana dönüştüremez. Bu yüzden eş seçmenin en önemli kriterlerinden biri eşlerin uyumlu olmasıdır. Bu da onların temel özelliklerde birbirine ayak uydurması ve uyumlu olmasıdır.
Eşlerin uyumlu olması, birbirlerine uygun hareket etmesi, konumlara ve düzeylerine yakın olması, birbirlerine ayak uydurmaları, iman, düşünce, ekonomi, gelenekler, görünüş, ailevi, kültürel ve eğitim gibi durumların yakın olması demektir. Tabii İslam'da kefeviyet adı ile bilinen bu özelliğe büyük vurgu yapılmıştır. Çünkü her kişinin düşünceleri ve inançları onun varlıksal özünü oluşturur. Bu doğrultuda inançlardaki çelişki kişinin hayatında ciddi gerilimlere yol açacaktır.
Kur'an-ı Kerim Nur Suresinin 26. ayetinde eşyaların uyumlu olmasını şöyle anlatmaktadır. Pis şeyler, pis olanlar içindir. Pis olanlar da pis şeylere layıktır. Temiz şeyler, temiz olanlar içindir. Temiz olanlara da temiz şeyler yakışır. Onlar iftiracıların kendileri hakkında söylediklerinden uzaktırlar. Onlar için bir bağışlama, değerli bir nasip vardır.
Eşlerin paklık açısından aynı seviyede olması, onların takvalı ve ibadetkar olmaları demektir. Kur'an-ı Kerim her kişinin paklığını, onun fuhuş ve münkeratla kirlenmemesini över. Allah-u Teala'nın eşlerin fuhuşa ve münkerlerle sürüklenmesine müsaade etmemesi aslında eşlerin soylarındaki paklığın sürdürülmesi içindir. Bu da iyi ve beğenilen özellikler taşıyan genetiklerin gelecek nesillere aktarılması demektir. Bu yüzden pak ve salih insanların birbirleriyle evlenmeleri pak fıtratlı insanların neslinin devam etmesine neden olur.
Bir diğer yandan her iki kişinin en önemli ve en temel kökü ailedir. Bu değerli mekan her kişinin eğitildiği, yetiştirildiği mekandır. Her insan huyunu, ahlakını, alışkanlıklarını ve dünya görüşlerini ebeveynleri vasıtasıyla elde ederler. Her kişi iyisini, kötüsünü burada öğrenir. Bu yüzdendir ki büyükler ailenin küçük olmasına rağmen bir insan yetiştirme üniversitesi olduğunu söylüyor. Bu yüzden ebeveynler iffetli, dindar, doğru huylu, sorumlu, ahde vefalı olurlarsa daha iyi bir nesil yetiştirip toplumun gelişmesinde de pay sahibi olabilir.
Yapılan araştırmalarda kişilerin kendilerine denk eşler seçmek istediklerini gösteriyor. Bu yöndeki denklik araştırılırken genellikle dini inançlar, eğitim düzeyi, kültürel, ailevi, ekonomik ve toplumsal durum ve düzeye dikkat edilmektedir. Bu denklik yönünde bir seçim yapanlar genellikle yakın ve ortak ilgi alanları, hedefler ve hayallere sahipler.
Evlenmenin farklı kriterleri yani ibadetkarlık, iyi huyluluk ve farklı boyutları ile denklik sağlanmışsa o zaman eşler tarafından kurulacak evde huzur, şefkat, merhamet ve özverinin güvenli ocağına dönüşür. Böyle bir durumda duygusal bağlar ve insani ilişkiler güçlenir ve sonuçta çocuklar duygusal bir güvenliği içerisinde büyür ve gelişir.
Böyle sağlıklı bir ailede çocuklar aileden takvayı, iyi ahlakı, karşılıklı saygıyı, görgü kurallarını öğrenip iyi şekilde yetişirler. İyi bir ailede uzatılan tartışmalar, saygısızlık, küfür etme ve saygısızlık yoktur. Tam tersine ebeveynler ve çocuklar arasında tam bir ruhsal ve fiziksel huzur ortamı hakimdir. Çocukların bu duygular içerisinde olması onları ailenin sıcak ve samimi ortamına hayran bırakır, onların eve olan sevgisini artırır.
Eşin seçiminde tüm titizlikler ve dikkat etmelere rağmen ancak yine de pek çok sorunla karşılaşır. Denk bir eşin bulunması yönünde çaba göstermek iyidir ancak unutulmamalıdır ki kadın ve erkeğin büyük farkları bulunmakta. Psikologlar arasında yaygın bir ifadeyle erkekler Mars'tan, kadınlar Venüs'tendir. Sanki ikisi farklı dünyalardandır.
Müzik
Hayatta başarılı ve mutlu olmak için erkek ve kadın birbirini tanımak zorundadır. Onlar doğal farklılıkların farkına varmalı, nasıl uzlaşacakları ve anlaşacaklarını bilmelidirler. İşte bu noktada belli kriterlerin ve de kadın ve erkeğin akıl açısından yetişkin olması kriterinin yanı sıra bazı diğer özelliklerin de göz önünde bulundurması zarureti ortaya çıkar. Bu özelliklerden biri de sorumluluk üstlenme ve sorumlu olma durumudur.
Bayan Doktor Safer'e bu hususta şöyle diyor. Sorumlu olma bir kavram değil, bir ameldir. Verdiğiniz sözü yerine getirmişseniz, siz sorumlu biri olarak tanınıyorsunuz. Sözünü tutmuşsunuz demektir. Örneğin sorumlu bir kişi ev kirasını zamanında öder, zamanında randevularına ve görüşmelerine yetişir. Sorumlu bir kişi hayatta sağlam duruş sergileyip sorumlulukların yükünün altından kaçmaya çalışmaz.
Boşanan ve mutlu eşleri kıyaslama hususunda yapılan bir araştırma, mutlu ve uyumlu eşlerin sorumlu olmaya uyumsuz ve boşanmış eşlere göre daha fazla önem verdiğini gösteriyor. Uygun bir aile düzeni hem kadın hem erkeğin sorumluluklarını bildiği, görevlerini yerine getirdiği bir düzendir. Eşlerin her birinin ailevi görevlerini yerine getirmesi onlarda huzur ve güven duygusunu güçlendirir. Bu da hayata olan umutlarını artırır. Böylece ihtilaflar ve kavgaların kökü kazanır, hayatları daha neşeli olur.
Tahran Radyosu.
Bunun tam tersi sorumlulukların yerine getirmesindeki herhangi bir kusur ve eksiklik aile bireylerinin haklarını ayaktan altına almasının yanı sıra kötü sonuçlar doğurabilir. Eşler arasında samimiyetin azalması, ıstırabın ve gerilimin oluşması ve huzurun yok olması sorumlulukları yerine getirmemesinin en küçük sonuçlarındandır.
Allah Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem bu hususta şöyle buyurmaktadır. Hepiniz koruyucusunuz. Elinizdekileri korumalısınız. Bunlara karşı sorumluluk sahibisiniz. Bu yüzden hakim halkın koruyucusudur. Halk kitlelerine karşı sorumludur. Erkek ailesinin koruyucusudur. Bu yönde sorumlu sayılır. Kadın da ailesinin koruyucusu, eşi ve çocukları karşısında sorumlulukları vardır. Hepiniz koruyucu ve bekçisiniz. Elinizin altında bulunanlara karşı sorgulanacaksınız.
Aile ortamında bireylerin birbirlerinin haklarına riayet etmesi ve sorumlu davranması birçok olumlu sonuç da doğurmaktadır. Bu husus, ortak hayatın temellerinin sağlamlaşmasına, gönüllerin ısınmasına ve sonuçta hayatın kalitesinin artmasına yol açar. Ayrıca aile bireylere böyle bir ortamda evlenmenin asıl hedefleri doğrultusunda adımlar atabilir. Bu durum herkesi motive eder, karşılıklı güven ve iyi niyet duygusunu oluşturup güçlendirir. Böyle bir ailede yetişen çocuklar daha büyük sorumluluklar üstlenip toplumda etkili rol oynayabilir. Bu yüzden eşler ailedeki görevlerini iyi bilmeleri gerekir. Ardından bu görevleri en dakik ve titiz bir şekilde yerine getirerek kendileri ve aile bireylerini mutluluğa götürebilirler.
Eşler mevcut imkanlar ve becerilerine göre sorumlulukları paylaşmaları gerekiyor. eşlerin ailevi durumları ve ortak hayatlarından memnun kalması için ailedeki rolleri ve sorumluluklarını iyi bir şekilde düzenlemeleri gerekiyor. İslam dini ise bu alanda özellikle kadınlar için güzel haklar belirlemiştir. İslam'da kadınların tüm masraflarının erkek tarafından karşılanması, erkeğin kadının evdeki emeklerinden dolayı ona günlük veya aylık olarak gelirinden bir bölümü ayırmasına vurgu yapılmıştır. Buna karşın kadın da erkeğin mantıklı isteklerini karşılamak, ona uymak, erkeğin cebine ve becerisine göre, genelde onun kapasitesine göre hareket etmekle mükellef olup ev ortamını aile bireyleri için huzurlu bir ortama dönüştürmelidir.
Eşler ortak hayat işlerini paylaşırken ağır işler erkeklere düşer. Çünkü semavi İslam dini kadını çiçek misali bir varlık olarak, narin biri olarak nitelemiştir. Bu yüzden ağır işlerin kadınlara yüklenmemesi gerekiyor. Bu çerçevede kadın ve erkek kendi şer'i ve yasal görevlerine yerine getirirse mutluluk ve kaliteli yaşam sürme yolunda adım atmış olur.
Değerli dinleyiciler, Başarılı Aile Kriterleri isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün sonuna geldik. Sohbetimizin sonunda bizleri www.parstoday.ir'dan takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden takip edebileceğinizi belirtmek istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei, çeşitli toplumların sapması ve sorun yaşamasının doğrudan Kur'an'dan hidayet ve doğru yolu sırat-ı müstakimi almamış olmasından kaynaklandığını belirtiyor. Bugün bu konuya değinmek istiyoruz. Doğru yolu bilmeyen bir toplum, sırat-ı müstakimi bilmeyen, Allah'a bağlı olmayan böyledir. Bu beşeri toplum maalesef bugün böyle bir hata ve sapkınlıktadır. Sizin bunca tekrar ettiğiniz ve tekrar etmenizi söyledikleri ihdinas sıratal müstakim bunun içindir. Sırat-ı müstakim yani bu afetler, bu sorunların olmadığı yol demektir. Bu sırat-ı müstakim anlamıdır. Sürekli Allah-u Teala'dan sizi hidayet etmesini istiyorsunuz. Bu hidayet Kur'an'da var. Eğer Kur'an ile ünsiyet kurarsak, eğer Kur'an'ı doğru anlarsak, eğer Kur'an hakkında düşünürsek, o zaman hayat sorularımıza doğru cevap verilir. Bunun peşinden gitmeliyiz. Bu önemli bir şeydir. Aziz gençler, şimdi inşallah Kur'an ile daha çok ünsiyet kurun. Bu gerçekler daha çok size aşikar olur. Bu leziz şuruptan ne kadar içersiniz, bir o kadar istersiniz. Daha çok susarsınız. Kur'an böyledir.
Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili olan Kalıcı Itır adlı kısa sohbetimizi dinlediniz. Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haberlerinin özetleriyle karşınızdayız. İslam İnkılab rehberi ekonomik büyüme ile bölgede ve dünyada ülkenin konumunu iyileştirmeliyiz dedi. Cumhurbaşkanı reisi Hoy depremzedelerine yapılan yardımların hızlanmasını istedi ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahian son bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında Belçikalı mevkidaşı ile telefonda görüştü. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haberlerinin özetini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07.20 ile 08.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.com adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-21-22-01-36-82, ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.